Ayrım 28. Yüneği ağrısı. Ayfer Tunç. Sayfa 268. Sivil giyimli polis sobanın başında oturmuş müşterilerle muhabbet ediyordu. Telaşla içeri girdiklerini görünce masasında oturan iki kişiyi bir el hareketiyle kaldırdı. Mürşit'e karşısındaki sandalyeyi gösterdi. Mürşit Özgür'e başıyla bankoyu işaret etti. Özgür gitti. Arkasına geçip oturdu. Az önce oteli şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye atıp tutan ihtiraslı genç adam o değildi sanki. Oturduğu yerde ufaldı. Korkmuş bir oğlan çocuğuna döndü. Mürşit'in yüreği boğazına çıkmış. Güm güm atıyor. Otele polisin gelişi hayır alamet değil. Polis hiçbir zaman hayırlı bir iş için gelmez. Çocuklarımla ilgili olmasın da ne olursa olsun diye düşündü. Benim için olsun, beni alsın götürsün, ne yaparsa yapsın. Gerçi bir şey yapmış da değil. Bazen dalıyor, yaşadığı anı hatırlamaz gibi oluyor. Ama polislik bir şey yapacak kadar kendini kaybetmiyor hiç. Her şey olabilir öte yandan. İnsanın bu ülkede polisle başının derde girmesi için bir şey yapması şart değil. Polisin karşısına işaret ettiği sandalyeye oturdu. Hayırdır amirim, bir durum mu var dedi normal insanlar gibi. Yo, mühim bir şey yok dedi polis. Önce demli bir çay söyle de içelim. İyice korktu. Polis ağırdan alıyor. Kibar'a iki çay diye işaret etti. Kibar ocağa koşturdu. Polis geğirdi birden. Estağfurullah diye mırıldandı. Bir soğan kokusu bir sürü havada dolaştı. Kayboldu. Polis sessizce televizyona bakıyordu. Mürşit bundan hoşlanıyor diye düşündü. Sessizliğiyle içimdeki korkuyu büyütmekten zevk alıyor. Lobideki müşterilere göz gezdirdi. Herkes kendi alemindeydi. Okey oynayanlar, uyuklayanlar, dertli bakışlarla sigara içenler. Polisin kendileriyle bir işi olmadığını anlamışlardı. Rahattılar. Ama arada göz ucuyla mürşide bakıyorlardı. Başında nasıl bir dert olduğunu merak ettikleri belliydi. Kibar çayları getirdi. Polis şeker attı. Uzun uzun karıştırdı. Böylece gerginliği daha da büyüttü. Mürşidin başı zonklamaya başladı. Hiç konuşmayacağını, onu böyle sessizliğiyle gelerek öldüreceğini sandığı anda polis birdenbire konuştu. Uzay denen mühendis burada mı kalıyor? Madenciden söz ettiğini anlaması birkaç saniye sürdü. Mesele Özgür'le ilgili olmadığı için rahatladı. Aynı anda rahatladığı için utandı. Madencinin başı dertte demek. Rahatlayacak bir şey yok. Derin bir sıkıntı içine doldurdu. Doğruyu mu söylemesi gerekiyor, yoksa başka bir şey mi uydurmalı bilemedi. Bir yere kaldı dedi. Bir hafta, 10 gün önce ayrıldı. Şimdi nerede kalıyormuş? Madende. Niye? Bilmem, masraf olmasın diyedir diye dedi polis. Hayat pahalı. Resepsiyon tabelasına, her yanı dökülen koltuklara, kahve masalarına, okey oynayan sefil müşterilere göz gezdirdi. Yüzünde bir küçümseme belirdi. Gerçi burada kalmakla ne masraf olacak? Mermer tablolu konsola gözü ilişti. Çenesiyle işaret etti. Bu aileden kalma mı? Dededen. Çok para ediyormuş bunlar. Öyle diyorlar da satmaya kalksan para veren çıkmaz. O da doğru. Beni eşya üstüne muhabbet etmek için mi çağırdı bu diye düşündü. Böyle havadan sudan başladığına göre altından kötü bir şey çıkacak kesin. Bir mesele mi var? Polis yine cevap vermedi. Dinlemiyor gibiydi. Televizyona bakıyordu. Mühendisin başına bir şey mi geldi? Dinlemiyor gibi görünen polis ne gelecek başına dedi birden. Mürşit irkildi. İyi adamdır diye kekeledi. Başına bir şey geldiyse üzülürüm. Polis yine cevap vermedi. Televizyonda bir şeye güldü. Karı koca yarışması. Gürültü, müzik, seyirciler, alkışlar. Sonra mürşite döndü. Sanki önemsiz bir şey için gelmiş ya da geçerken öylesine uğramış gibi baktı. Mühendisin kayınpederi öldürülmüş. Onu soruşturuyoruz dedi aynı sakinlikle. Biri gırtlağını kesmiş. Mürşit'in yudumladığı çay boğazına kaçtı. Öksürdü. Ağzını burnunu koluna sildi. Madencinin gözlerindeki büyük acıyı, yaptım dediği anı hatırladı. Lobide bir kahkaha koptu. Televizyondaki yarışmada gözleri bağlı bir kadın, yan yana sıralanmış kutuların birinin içinden başını çıkarmış bir adamın kafasını elliyordu. Burnuna dokununca hayvan bu diyerek çığlık attı. Hey hayvan dedi polis güldü. Hayvanın hası hem de. Kadın yan kutuya geçti. Kutuda bir muz vardı. Onu tuttu. Ay diye bağırdı. Polis yine güldü. Lobidekilerin hepsi gülmekten kırıldılar. Seyrettiler. Dakikalarca seyredip güldüler. Bir adamın gırtlağı kesilmişti. Televizyonda yarışma seyredip gülen polis soruşturmaya gelmişti. Mürşit'in içi uğulduyordu. Yüzünün rengi çekilmişti. Şakağında bir yer seyiriyordu. Korkusunun belli olduğunu düşündü. Ama polis yarışmayla meşguldü. Halinin farkına varmadı. Program reklama girdi. Az önce kahkahayla gülen polis birden düşünceli bir hal aldı. Araya dakikalar girmemiş gibi. Kaldığı yerden devam etti. Tuhaf olan dedi. Hırsızlık için fazla hunharca bir cinayet. İyi de mühendisle alakası ne? Formalite, dedi polis. Mürşit hiç formalite gibi durmuyor diye düşündü. Aklına belirginleşmemiş, birbirine karışmış. Yığınla düşünce üşüştü. Normalde itiş kakış olur. Hırsız, ev sahibini karnından filan bıçaklar, dedi polis. Ama bu öyle değil. Katil muhtemelen maktulün tanıdığı biriydi. İşin içinde bir nefret var gibi. Gerçi arkadaşlar başta pek takılmamışlar buna. Hırsızlık diye düşünmüşler. Madencinin başı dertti. Kesin. Ortadan kaybolduğu bu sürenin hayra alameti olmadığını anlamalıydı. Otele dönmeyip madene yerleşmesinin bir sebebi varmış demek. Ne zaman oldu bu hadise? Geçen sene, yılbaşı gecesi. Mürşit şaşırdı. Geçen sene mi? Polisin yüzünde bir sıkıntı belirdi. Devlet işlerinin ağır yürüyüşünden bunalmış bir memurun şikayetlerini sayıp dökmeye hazır hali. Ortadan kaybolduğu bu sürenin hayra alameti olmadığını anlamalıydı. Otele dönmeyip madene yerleşmesinin bir sebebi varmış demek. Ne zaman oldu bu hadise? Geçen sene, yılbaşı gecesi. Mürşit şaşırdı. Geçen sene mi? Polisin yüzünde bir sıkıntı belirdi. Devlet işlerinin ağır yürüyüşünden bunalmış bir memurun şikayetlerini sayıp dökmeye hazır hali. İstanbul Emniyeti önce hırsızlık zannetmiş. Uzun müddet böyle gitmiş soruşturma. Sonra hırsızlık olmadığı anlaşılmış. Adamın yakınlarını sorgulamak istemişler. Ama ortada bir yakını yokmuş. Oğlu Libya öyle bir yerlerde yaşıyormuş. Senelerdir memleket ayak basmamış. Karısının nerede olduğu belli değilmiş. Hala araştırıyorlarmış. Yalnız adamın kızı intihar etmiş. Madencinin karısı yani. Adamın gırtlağı kesilmeden bir gün evvel. Bu enteresanmış işte. Gene televizyona dikti gözünü. Anlatırken sesi yumuşamıştı. Dertleşir gibi bir hal almıştı. Mürşit cesaretlendi. Gene de soruşturmanın bir sene sürmesi tuhaf değil mi? Polis sinirlendi. İstanbul'da günde kaç cinayet işleniyor haberin var mı? Emniyet hangi birine yetişsin? Meslekten dert yanmaya başladı. Maaşın azlığından, ikide bir izinlerin kaldırılmasından, ödeneğin yetersizliğinden, amirlerin, müdürlerin isteklerini saymıyormuş bile. Yeri geliyormuş, polis otosuna koyduğu benzinin parasını kendi cebinden veriyormuş. Milletin rahat durduğu da yokmuş. Hep bir olay, hep bir hareket. Evinin yolunu unutmuş artık. Emniyet lojman da vermemiş, dünyanın kirasını ödüyormuş. 3 çocuk okutuyormuş. Ayın ortasını bulmadan maaş, uçup gidiyormuş. Zor dedi Mürşit. Allah kolaylık versin. Polis başını salladı, sözü tekrar madenciye getirdi. Buradan önce çalıştığı yerden ayrılmış dedi. Cinayet gecesinden sonra epeyce bir boşluk var. O sırada nerede olduğu bilinmiyor. Sonra buraya gelmiş. Polis bir şey biliyormuşsun der gibi bakıyordu. Mürşit tedirgin oldu. Omuzlarını kaldırdı sadece. Ailesine sormadınız mı? Onlar da bilmiyor. Reklamlar bitti. Polis tekrar televizyon seyretmeye başladı. Bu kez yeteri kadar gülünç değildi durum. Karı koca kapışmış vaziyetteydiler. Kes desen var ya, karısını keser bu dedi yarışmacıyı kastederek. Para neler yaptırıyor adama. Tekrar sıkıntılı bir havayla Mürşit'e döndü. Maden de anısının nikahında dedi. Gitmek lazım ama yarın bakarız artık. Birden kalktı. Mürşit polisi kapıya kadar geçirdi. Madene gitmesi gerektiğini düşündü. Madenciyi bulması. Polis geldi, seni arıyor demesi lazımdı. İçeriye bir göz attı. Yarışmanın hızı kesilmiş. Millet okey oynuyor. Özgür rahatlamış. Cep telefonuyla meşgul. Ablasını arıyor olmalı. Acı bir şey geçti aklından. Birden burnu kanamaya başladı. Oluk gibi kan boşandı burnundan. Müşteriler fırladı. Okey oynayanlar oyunu bıraktılar. Kibarı kan tutuyor. Mürşit'in halini görünce gözleri kaydı. Neredeyse bayılacak. Özgür panikledi. Mürşit yok bir şey dedi. Eliyle burnunu tutup başını kaldırdı. Bir sandalyeye oturdu. Şehre esrar getiren kamyoncu gelmişti gene. Odasında çekmiş ki gözleri buğuluydu. Aşağı indiği sırada Mürşit'i gördü. Pis bir mendil uzattı. Tut şunu burnuna dedi. Niye kanıyor, tansiyonun mu var? Hayır diye başını salladı. Eliyle gidin dedi başını toplananlara. Özgür'ün getirdiği kağıt peçeteyle burnuna tampon yaptı. Az sonra kanama durdu. Ortalık yatıştı. Okeyciler oyuna döndüler. Kibar kendine geldi ama Mürşit'in üstü başı kanlıydı. Görmemek için başını çevirdi. Özgür tekrar telefonuna döndü. Mürşit, oğlunun telefonda yarın size geleyim de konuşalım dediğini duydu. Ellerine baktı. Parmaklarının arasından kan sızmış. Dinlediği, hatırladığı, korktuğu şeyler yüzünden başı dönüyordu. Buna rağmen burnundan boşanan kan içinde birikmiş. Kötü bir şeyleri götürmüş gibi hafifledi. Ben gidiyorum dedi kibara. Çıktı. Şehir sessizdi. Karanlıktı ve yoldan. Tek bir araç bile geçmiyordu. Madencinin telefonu servis dışıydı. Madene giden bir araç yoktu. Taksi bulmam lazım diye düşündü. Ama bu şehirde, bu saatte taksi bulunmaz. Bu şehirde, bu saatte hayat istiridye gibi sımsıkı içine kapanır. Madene kadar yürümeye karar verdi. Ama daha üçüncü adımda yere yığıldı. Kibar arkasından bakıyordu. Yetişti. Yerden kaldırdı. Ona bakmamaya dikkat ederek eve götürdü. Şükran üstünü başını kan içinde görünce korktu. Şükran'ı sakinleştirdi. Yatacağım dedi. Başım dönüyor. Gitti. Yattı. Ağlamaya başladı. Ertesi gün başka bir dünyaya uyanmadı. Aynı dünya. Giyinirken Şükran gözlerini açtı ama soru sormasına fırsat vermeden evden çıktı. Güneş daha yeni doğuyordu. Hava berraktı. Görüntü keskindi. Şehri çevreleyen dağların her bir çizgisi tek tek seçiliyordu. Meydanda iki serçe, büyük bir ağacın dalından kalkıp yere kondu. Cıvıldaştılar. Tekrar uçtular. Sokak kedilerine yem olan neşeli serçeler diye düşündü. Sağından, solundan insanlar geçti. Ekmek parası peşinde. Aceleci, gariban adamlar. Her günü, bugün intihar etsem mi, etmesem mi diye geçiren adamlar. Böyle düşündüklerini biliyor. Bir panjur işçisi öyle söylemişti çünkü. Et meydanındaki eski kırık banklardan birinde oturuyordu bir gün. Yanındaki adam durup dururken anlatmaya başlamıştı. Bilmem nere evlerinin panjurlarını yapmış ama müteahhit kriz var diye parasını vermiyormuş. 4 aydır her gün kapısına gidiyormuş. Daha bırak 5 kuruş almayı, yüzünü bile görememiş. Yeni işte çıkmıyormuş. Çıksa bile parasını alacağı belli değilmiş. Bıkmış artık yaşamaktan. Her sabah bugün intihar edeceğim diye uyanıyorum dedi adam. Ama her gün bir şey oluyor. Ya ufak oğlan hastalanıyor, ya ortanca kız karne almış oluyor. Mecburen erteliyorum. O panjur işçisine bir daha rastlamadı. Belki de dediğini yaptı sonunda. Hayat korkunç. Aparti minibüsleri madenin yakınından geçiyor. Eskiden Muharrem gazinosunun bulunduğu, şimdi kıraç ve çıplak bir toprak parçası olan yerde inip epeyce yürümesi lazım. Minibüse bindi, yol ayrımında indi. Daha 5-10 dakika yürümüştü ki madene giden bir kamyon aldı onu. Kamyoncu konuşkan biriydi. Aslen Palangalıymış, orada doğmuş. Duymadım dedi Mürşit, nerede burası? Memleketin öbür ucunda dedi kamyoncu hüzünle. Ufak bir kasabaydı, şimdi ne hale gelmiştir bilmem. Yıllar oldu gitmedim. O kadar çok yer değiştirmiş ki artık nereli olduğunu kendi de bilmiyormuş. Eskiden tırlarda çalışırmış. Irak'a, Suriye'ye mal götürürmüş. Irak savaşı sırasında yakınında bomba patlamış. Dizinden yaralanmış. O zamandan beri tam bükemiyormuş. Mecburen uzun yolu bırakmış. Derelerden kum çeken kamyonlarda çalışmaya başlamış ama çok eziyetliymiş. Sonra bu maden işi çıkmış. Rahatmış. Kısa mesafe gidip geliyormuş. Günün yarısında gölgede oturup moladaki işçilerle sohbet ediyormuş. Tırcılık kadar olmasa da parası iyiymiş. Ama yetim hırsızlığa çıkmış, ay doğmuş dedi. Tam rahat erdim derken, maden kapatılacak diye dedikodu çıktık. Altını çıkarmaya değmeyecekmiş, öyle diyorlar. Kesin mi diye sordum Mürşit. O kadarını bilmiyorum ama şirkette çok kavga varmış. Baş mühendis öyle demiş bekçi arkadaşı. Zaten baş mühendisin suratı da bir karış. Bütün gün ona buna bağırıp duruyor. İçini çekti sonra. Kapanırsa yanarız. İyi kötü bir ekmek yiyoruz buradan. Mürşit geleceği görür gibi oldu. Altın umutlarının uçup gitmesi herkesi mahvedecek diye düşündü. Altın çıkarılsa zehirleneceklerdi ama yavaş yavaş, zehirlendiklerini anlayamadan. Altın şehir için yalan da olsa, sonunda boş çıkacak da olsa bir yarın umuduydu. Şimdi yarınsız kalacaklar. Şehrin arızalı neşesi kaybolacak. Bütün musaffetler, cumalar, cevdetler endişeyle kararmış yüzleri. Gözlerinden okunan umutsuzluklarıyla lobiye doluşacaklar. Madenin kapanacağına inanmak istemeyecekler. İyiye yoracaklar. İngilizler almış, ondan durmuş faaliyet. Muameleler tamamlanınca tekrar çalışmaya başlayacakmış diyecekler veya Amerika'dan yeni makine gelecekmiş, onu bekliyorlarmış diye söylentiler de oluşacak. Uydurup inandıkları söylentilerle bir süre kendilerini oyalayacaklar. Umuttan vazgeçmeleri çok zor ama sonunda umut bitecek, öfkelenecekler, yalnızlaşacak. Herkes kendi borcunun, kendi geçim sıkıntısının derdine düşecek. Sonra da umutsuzluğun denizinde boğulacaklar. O pancur işçisi gibi, bugün intihar etsem mi, etmesem mi diye düşünerek günleri tüketecekler. Hayat dedi, öyle de böyle de, umutsuz bir sona bağlanıyor. Kamyoncu yorgun gözlerini çevirdi. Ne diyor bu der gibi baktı, bir şey söylemedi. Mürşit maden açılınca gelecek yabancılar fikriyle coşan özgür de yıkılacak diye düşündü. Ama çok sürmez, çabuk toparlar kendini. Tutunacak, başka bir umut bulur. Benim ihtiraslı oğlumda o yetenek var. Gününü yeni bir umutla doldurma yeteneği. Bu bir yaratılış. Herkeste olmuyor. Bende mesela yok. Kamyoncuya burada mı oturuyorsun diye sordu. Cumhuriyet Mahallesi'ne dedi kamyoncu. Okulun arkasında. Çoluk çocuk. İki kız, iki oğlan. Senin. Bir kız, bir oğlan. Karşılıklı Allah bağışlasın dediler. Mürşit normal adamlar gibi hayat pahalılığından söz etti. İşten güçten, otel müşterisinin sefaletinden. Oğlana devrediyorum dedi. Bıktı mağaz kokusu çekmekten. Biraz da o uğraşsın. Kendi sesi korkunç derecede yabancı geldi kulağına. Kendi cümlesinden tiksindi. Kendi yalanından. Normal biri olmaya çalışmasının sahteliğinden. Gözlerini yumdu. Yol bozuktu. Kamyon sarsılıyordu. İki yanda kayalar uzanıyordu. Kamyoncu şu kayalardan birine bindirse diye düşündü. Benim oturduğum taraf dümdüz olsa. Madene geldiler. Sahanın girişinde güvenlik vardı ama kimse bir şey sormadı. Kamyon içeri girdi. Toprak yığınlarının önünde sıralanmış birkaç kamyonun arkasında durdu. İndiler. Kamyoncu döneceği zaman buraya uğramasını söyledi. Denk gelirse onu gene yol ayrımına kadar götürebilirmiş. Mürşit sağ ol dedi. İndi. Sağa sola bakındı. Daha sabahın körü olmasına rağmen maden faaliyet halindeydi. Kapanacaksa bu hararetli çalışmaya ne gerek var? Madenci darbeli kılıcının başında birkaç işçiyle konuşuyordu. Mürşit'i görünce şaşırmadı. Geliyorlar mı dedi. Mürşit başını salladı. Ondan mı kayboldun ortadan? Ejderha gibi çalışan makinelerin gürültüsü kapladı ortalığı. Düşündüm dedi madenci, kaçmayı. Ama kaçacak bir yer yokmuş meğer. Acı acı güldü. Yol vermeze gidelim mi dedi. 28. ayrımın sonu. Sayfa 278.